Ayrım 6. Çapulcu musun vay vay, Muzaffer Üzgü, sayfa 97. Nuh'un gemisi. Nuh gemiciye yandan baktı, önden baktı, derin derin düşünmeye başladı. Düşünmekte yerden göğe dek haklıydı. Bu gemiyle çok önemli bir iş başaracaktı. Gemi ne denli çok insan alırsa o denli başarılı olacaktı. Çünkü Nuh'un kendine göre hesapları vardı. Nuh ne zorluklar ne sıkıntılar çekmişti. Ya Nuh gemiyi nasıl buldun diye sordu yardımcısı. Ah dedi Nuh, gemi değil gemicik ama işimizi görür. Yardımcısı kafasını salladı. Kolay değildi onca tehlike, onca yol. İstedik yanındaki altın. Evet evet altın. Nuh'un altını vardı. Eğer şu altın olmasa şimdi ne yapardı? Nasıl kendini kurtarabilirdi, insanları kurtarabilirdi? İnsanlar ki işlerinde kadın var, çocuk var, bunların umudu olmak var. Nuh umut olacaktı, onlara güven verecekti, inandıracaktı. Ah ah, altın gibi kurtarıcın olsun. O altın seni de kurtarırdı, çocukları da, kadınları da, herkesi. Ve altın her zaman geçerliydi, geçti de. Nuh altını bozdurdu, paraya çevirdi. Çantasındaydı dolarlar. Ah keşke çok doları olsaydı, çok daha büyük bir zodyak alsaydı. Kim bilir o zaman kaç kişiyi bu geminin içine bindirirdi, kaç kişiyi kurtarırdı. Nuh'la yardımcısı gemiciye bindiler. Bir ileri yürüdüler, bir geriye döndüler birkaç kez. Belli ki Nuh da yardımcısı da gözleriyle sayıyorlardı. Bu yana kaç insan oturtabiliriz, şu yana kaç insan oturtabiliriz. Gemiciğin kıçı kaç insan olur, ortasına kaç insan sığar. Yardımcısı, ya Nuh, ben hesapladım, rahatlıkla 40 tane alıyor. Nuh düşünüyor, hep gemiciğin tabanına bakıyordu. Bu sözü duyunca irkildi. Görürüz dedi yardımcısına. Nuh verdi dolarları gemiciğin sahibine. Gemiciğin sahibi uzaklaşıp gitti. Nuh bir kez daha çıktı gemiciğin üzerine. Yardımcısı da arkasındaydı. Yardımcısına döndü, motoru gösterdi. Sen bu motoru çalıştırabilir misin? Ya Nuh, çalıştırırım. Benim işim budur zaten. Nuh sevindi. Yardımcım, iyi ki yola çıkarken seninle dost oldum. Bu dostluğun çok önemliydi. Yanımda altın olduğunu biliyordun ama altınıma hiç dokunmadın. Gelirken çok sıkıntılar çektik. Gece uyurken altınımı çalıp gidebilirdin, yapmadın. Hiç düşünmedim ya Nuh. Ben de senin gibi buraya gelmeye karar vermiştim ve bana bir yoldaş gerekliydi. Tanrı seni bana gönderdi ve konuşurken sana işimi söyledim. Nuh gülümsedi. İşte o an düşündüm insanları kurtarmayı. Madem dostumun, yoldaşımın işi bu, ben de elimdekini, avucumdakini bu işe yatırırım. Kendimi de kurtarırım, seni de kurtarırım, insanları da kurtarırım. O gece Nuh çok rahat uyudu, insanları kurtaracaktı. Bu ne güzel bir duyguydu. O zaman hemen işe başlamalıydı, hem de şimdi. Sen insanları bul, yardımcım. Elbette ya Nuh, benim işim bu zaten. Haydi başla, kurtaralım insanları. O an yardımcı çalışmaya başladı. Ama önce gemiciğin yanına bir çadır kurmak gerekliydi. Bunun için de çok gizli bir koy bulmalıydılar. Bir koy bulacağız ya Nuh. Bulalım yardımcım. Bir de çadır gerekli. O ne için? Topladığım insanları birkaç gün onun içinde tutmak için. Çık dedi Nuh. Bir koy bulalım ama çadır olmaz. Olmaz, olmaz, burada olmaz. Gizli koyda olabilir ama burada olmaz. Haydi bakalım yardımcım. Çalıştır motoru, açılalım. Önce bir koy veya ormanlık yer bulalım. Sığ olsun, işe yarasın. Bize ve gemiciyi alacağımız insanlara kucak açsın. Mutluydu Nuh. Yardımcısının gemiciyi yönlendirmesini görünce çok sevinmişti. Söylemedi ama içinden, yardımcım bu işin uzmanı dedi. Çok gezdiler. 3 gün 3 gece gemicikte kaldılar. Sahili, ormanlık alanları, koyları dolaştılar. En sonunda birinde karar kıldılar. Daha doğrusu Nuh karar kıldı. Tamam yardımcım, burası çok iyi. Tamam, burada demir atalım, ipi bağlayalım. Ben gemicikte kalacağım. Sen şimdi git o insanları bul getir. Ama... Nuh gözlerini iri iri açtı, başını kaldırdı. Yardımcısının kolunu yakaladı. 70 insandan az olmayacak dedi. Ne diye irkildi yardımcı. Tas tamam 70 insan. Ben 77 düşünüyorum. 7'si çocuk. Yani bana tas tamam 70 insan bulacaksın. 7 de çocuk. Çocuk sayısında üstelemiyorum ama büyük sayısında kararlıyım. 69 bile olmaz. Al bakalım şu dolarları, haydi git. Buradan mı? Nuh başını salladı. Ben buraları bilmem ki ya Nuh. Haydi, insan sonra sonra Bağdat'ı bile bulurmuş. Yalnız burayı unutma. O dolarlarla geçici bir ev kirala, sonra da bir kamyon kirala. Doldur insanları getir buraya. Nuh'un aklının kıyısına gelmedi. Hiç kuşkulanmıyordu dostundan. İnsan kurtarmak varken dost bu parayı alır kaçar diye hiç düşünmedi. Yardımcı ormana daldı. Nuh da uykuya. Kaç gündür uykusuzdu. Yanındaki torbada yiyecek içecek vardı. Yeter ki yardımcısı işi başarsın, bu insanları bir kamyona doldursun gelsin de. Bir gün geçti, bir gün daha geçti, 16 gün geçti. Nuh'un telefonu çaldı. Alo, yarın gece geliyorum. Dolarlar tamam mı? Tamam ya Nuh, yalnız iki kişi çok yoksuldu, onlardan az aldım. 3 de çocuk için alamadım ama gerisi tamam. Tamam, tamam. Nuh'un yüzü gülüverdi. O bir gün geçmek bilmedi. Nuh uyudu, uyandı, kurtaracağı insanları düşündü. Sen de kurtuluyorsun Nuh dedi. Güneşe baktı, denize baktı, dalgaları izledi. Oh diye bağırdı. Ne güzel bir koycuk bulmuşlardı. Bu koya ne gelen vardı ne de uğrayan. Neden acaba? Yoksa uğursuz bir koy muydu? İçi deniz analarıyla, kestanelerle mi doluydu? Bana nesi, bana nesi? Yeter ki yarın gece olsun. Yarın gece oldu, uzaktan kulağına motor umurtusu geldi, yüreği ürperdi. Geliyorlar dedi. Çok heyecanlanmıştı, yüreği hızlı hızlı atıyordu, soluğu daralıyordu. Az sonra ya Nuh diye bir ses duydu. Yardımcısının sesiydi, karanlıkta seçiliyordu. Arkasında bir yığın insan vardı, Nuh çok sevindi, ellerini göğe kaldırdı. İnsanlar, Allah'ım insanlar, çok şükür dedi. Gemicikten atladı, yardımcısını karşıladı. Haydi dedi, sonra elini uzattı yardımcısına. Dolarlar. Yardımcı torbayı uzattı. İnsanlar bir bir gemiciye bindiler. 64, 65, bağırmalar oldu. Ne bu ya, bu gemicik bunca insan alır mı? Nuh bağırdı. Kurtulacaksınız insanlar, kurtulacaksınız. İnsanlar kurtulamadı. Bir gün sonra gazeteler yazdı. Gemicik kıyıya çok yakın bir yerde batmış, kurtulan olmamıştı. Yardımcı bile boğulanlar arasındaydı. Ya Nuh? O gemiye binmemişti ki. Dolar torbasını koynuna sokmuş, oradan ayrılmıştı. Bir bulgu var mıydı Nuh'un da bu işin içinde olduğuna ilişkin? Yoktu. Nijeryalı, Afgan, Suriyeli 68 insan ölmüştü. Bunlardan 20'si kadın, 3'ü çocuktu. Gazetelerde, televizyonlarda yazmadılar, söylemediler. Bu 68 insan nereye gidecekti, hangi ülkeye sığınacaklardı? Nuh geldiği ülkeye döndü, karısını ve çocuklarını kurtaracaktı. Ergenekon, Balyoz ve... Bunu bir örgüte bağlayın lan!
Neyi efendimiz?
Allah Allah, la havle, deli mi edeceksiniz insan lan?
Affedersiniz efendimiz.
Çapulcu örgütünü lan!
Baş üstüne efendim.
Duran adamı da lan, çarşıyı da lan!
Baş üstüne efendimiz.
Tamam, çık dışarı lan.
Baş üstüne efendimiz.
Vah vah, vah vah ki vah vah. Örgüte yamama konusunda ülkenin en önemli adamı dışarı çıkar çıkmaz düşünmeye başladı. Hem de nasıl düşünme? Bindiği arabada başını iki eli arasına aldı. Olayları gözünün önüne getirdi. Ben de efendimiz gibi olayları medyadan izledim. Şimdi genç kız, genç erkek gitmiş Gezi Parkı'na çadır kurmuş. Orada yatıp kalkıyor. Çevreye saygılı, temizlik yapıyor, herkese yardım ediyor. Ah, sesi düşünmeye başlamışım. Nasıl düşünürsen düşün. Sen ve ekibin bu iş için maaş alıyorsunuz. Ergenekon'u siz buldunuz. Balyoz'u siz buldunuz. Şimdi yeni bir şey için çalışacaksınız. Açtı telefonu. Ekip toplantı salonuna.
Bu işe bir örgüt bulunur mu?
Bulunur. Bu ülkede mutlaka bulunur. Yeter ki karizma çizilmesin. Kimin karizması? Of of, eskiden asker sivil yöneticilerin bir gecede karizmasını çiziyordu. Kap eline mikrofonu. Alo alo, iyi dinleyin radyoyu. Asker yönetime el koymuştur. Başbakanımız orgeneraldir. Şu andan sonra sokağa çıkma yasağı vardır. Sokağa çıkanlar en ağır cezaya çarptırılacaktır. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Zaten biz de bunu millet ve vatan için yapıyoruz. Kapa kızım mikrofonu. Çok kolaymış o zaman, çok. Silah elinde, asker elinde, tabur tabur, alay alay. Hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri teyakkuzda. Yok ya, şimdi bu sözcük kullanılmıyor. Peki şimdi biz ne yapacağız? Gerçi polis sayımız asker sayısına yaklaşıyor ama kazın ayağı öyle değil. Ah ulan ah, bir de Avrupa var, Avrupa medyası var. Amerika'dan korkumuz yok. O hiç bu işlere bulaşmadı. Ülkede kaç darbe oldu, gıkını çıkarmadı, hatta alkışladı. Ergenekon dedik alkışladı, Balyoz dedik şakşakladı. Elbette şu iletişim çağında bu işler zor olacak. Neyse neyse. Biraz daha hızlı sürsene lan.
Başüstüne efendim.
Alo, ekip hazır mı?
Hazır başkanım, sizi bekliyoruz.
Bız bız, gıcırt tıkırt. Ayağa kalkın, başkanımız geldi.
Uf, bu başkandaki yüzüne dayak mı yemiş yoksa?
Arkadaşlar, işimiz çok güç. Konuyu açıyorum. Çapulcular vardı ya arkadaşlar, hani şu Gezi Parkı.
Evet başkan.
Bir de duran adamlar.
Evet başkan.
Bunları bir örgüte bağlayacağız. Buyruk çok yüksek yerden geldi.
Ya dediler, hım dediler, sümüklerini çektiler.
Önce bir örgüte nasıl bağlayacağımızı mı düşünelim, yoksa yeni örgütün adına mı? Söz alabilir miyim sayın başkan?
Ha?
Önce adını koyalım.
Omurtular, momurtular, parmaklar. Konuş.
Önce örgütü ortaya çıkaralım. Örgüt ortaya çıktıktan sonra ona ad koymak kolay. Öyle okkalı bir ad buluruz ki insanların gözü kapı gibi açılır.
Efendim söz?
Konuş.
Şimdi örgüte bağlayacağımıza göre önce örgütün silahının olması gerekir. Bu tabanca, tüfek, top, tank, mermi demek. Bunların yalnız kaskları, baretleri, deniz gözlükleri, eldiven, gaz maskeleri, bir de çadırları var.
Haydi diyelim işlerinden bir tanesi bir genç kız yerden kendisine atılan gaz mermisinin kapsülünü bulmuş. Bunun içine su doldurmuş, içine de bir tane kırmızı gül koymuş. Bu şimdi silah olmaz ki. Buna kimseyi inandıramayız ki.
Dur, kimse inanmazsa inanmasın. Devletin başkanı inanır ya, sen ona bak. Onun inanmasına bak. Onun mitinglerde bunu haykırmasına bak. Otur.
Oturdum sayın başkan.
Söz istiyorum efendim.
Konuş.
Bakıyorum da daha ilk dakikalarda ekibin üzerinde bir yılgınlık, bir umutsuzluk, bir umarsızlık.
Arkadaşlar, nedir bu karamsarlık? Siz kendinize güvenmiyor musunuz? Bakın, balyoz var mıydı? Ergenekon var mıydı?
Yoktu.
Ama birdenbire ortaya çıkıverdi. Yandaş medya bunu ballandıra ballandıra anlattı. Vatandaş da ağzının suyu aka aka dinledi. Hı hı diye kafa salladı.
Yeter ki sen bunları bir örgüte bağlamak iste.
Görmediniz mi yaşlı bir kadının bunlara bağırışını, bir başı örtülü genç kızın haykırışını?
Ne istiyor yani vatandaş? Diyor ki bunlar bir örgüt. Her biri de bu örgütün üyesi.
İşte görevimiz bunları çok ivedi olarak bir örgüte bağlamak.
Söz istiyorum sayın başkan.
Konuş.
Sayın devlet başkanımız zaten bunların bir örgüte bağlı olduğunu söyledi. Ne dedi? Faiz lobisi dedi. Ne dedi? Merkel dedi. Yani dış güçleri işaret etti. Ne dedi? İçerideki çapulcular dedi. Bizim en önce birkaç tutuklama yapmamız gerekir. Şimdi belki Merkel'i tutuklayamayız. Gerçi buraya bir geziye geliyor olsaydı bu iş çok kolaydı. Kaldığı otele 300-500 polis yolla. Hop, Merkel'in ellerini arkadan bağla. At polis arabasına götür, organize suçlar şubesine.
Sonra da konuş Merkel, konuş diye bir güzel ifadesini al.
Bu ifadeyi devrisi günü medyaya dağıt. Yandaş medya çıkarsın bunu manşete, görün siz. Onun ardından birkaç bankacıyı tutuklayıver, gece yarısı evlerine baskın. Gelin lan buraya, gidi gidi sizi. Bununla da kalma. Çıkar bir kırmızı bülten Bernanke için. Ardından şipşak Obama. Beraber ıslandıkları arkadaşının bu isteğine yanıt versin. ABD Merkez Bankası'nın başkanı, yani Fed'in başkanını derdest apar topar bindirsin uçağa, göndersin buraya.
Buyurun, istediğiniz gibi sorgulayın bu herifi desin.
Onlar bilmezler bizim usulleri. Biz insanı bülbül gibi öttürmesini biliriz. Herhalde arkadaşlar yalancı tanık kuruluşumuzu unutuyorsunuz.
Öyle çok yalancı tanık buluruz ki.
Söz alabilir miyim sayın başkan?
Konuş.
Arkadaşlar, ilk mitingde bile sayın devlet başkanımız için poster açılmıştı. Eğilme, dik dur diye. Yani bunu yazanlar, havaya kaldıranlar, bu yazıyı gördükten sonra hiç ağzını açmayanlar da biliyorlar ki sayın devlet başkanımızın karizması çizilmiş acık.
Olmaz arkadaşlar, biz onun karizmasını çizdirtmeyiz.
Şimdi ne yapılıyor mitingler için? Bol bol adam toplanıyor. Bol bol araçlar kaldırılıyor. Maksat sayın devlet başkanının karizmasının çizilmediğini göstermek. Bizim yapacağımız da bu olmalı. Onun eski karizmasında, eski gücünde olduğunu göstermemiz gerek. Bunun için diyorum ki hemen başlamalıyız. Her gün 2000-3000 gencin tutuklanmasını sağlamalıyız. Şimdi böyle başlayınca halk ne diyecek?
Vay be, sayın devlet başkanımızın karizması hiç çizilmemiş maşallah.
Allah nazardan esirgesin, yine aslan gibi, kaplan gibi, pars gibi diyecek.
Günde 5000 kişi tutuklatmak kolay değil.
Bir mitingde sayın devlet başkanımız, şu gözaltına alınan çapulcular için ben buradan hukuku, yani savcılarımızı, yargıçlarımızı uyarıyorum. Gerekeni yapsınlar deyince akan sular durur. Ekip başkanının yüzü gülmeye başlamıştı, bağırdı. Ayran molası! Ayran molasında bile ekip hep bu konuyu konuştu. Çünkü içlerindeki vatan millet sevgisi yine ateşlenmişti. Bu güzelim vatan bir avuç çapulcuya bırakılır mıydı? Hayır. Onların hepsini birer birer 50 bine, olmazsa 100 bine, olmazsa 500 bine, 1 milyona, 2 milyona tutuklayıp attın mı içeriye? O zaman...
Yumuşak padişah. Ya bu padişah, yani bu padişah var ya.
Ne olmuş efendi padişahımıza?
Canım padişahımıza hiçbir şey olmamış ama kaşları çatık, yüzü asık, burnu kalkık. Önüne geleni azarlıyor, önüne geleni aşlıyor. Çok kızdıklarına atın bunu zindana diye bağırıyor.
Artık o zindan kaç yıl sürer, 5 yıl mı, 10 yıl mı yoksa yaşam boyu mu?
Yahu dediklerine göre cariyeleri, sultanları da azarlar olmuş. Belki gerçektir, belki dedikodudur ama halk arasında bu sözler dolaşıyor.
Yani artık padişah efendimizin hışmına uğramamak için ağızlarını açmıyorlar. Öyle ki kimin casus, kimin jurnalci olduğu belli değil. Öyle ki sen bir şey söylemişsen jurnalci bunun üzerine 5 ekliyor, padişahın kulağına fısıldıyor. Yani ülkede yaşamak zorlaştı.
Haydi pahalılığa kullar razı, başını kaldırmamaya razı, yutkunmaya, içine atmaya razı. Haksızlıklara da razı. Hatta kadı efendilerin verdikleri kararlara da razı. Ama o asık yüz çekilmiyor, o azarlama, o yüksekten bakma çekilmiyor. Padişah efendimiz kaşlarını çatıp gözlerini dana gözü gibi yapıp, alnını kat kat ederek bağırdığında herkes korkudan gözlerini kapıyor.
Lan hazineci başı, breh breh breh, lan demircilerin başı, breh breh breh. Ah işte ah breh breh demekle olmuyor.
Ne olacak? Biz kul olarak bir şey yapamayız ki, ona bir şey söyleyemeyiz ki. Zindanlarda kullardan geçilmiyor. Bu kullar ne kılıç kullandılar, ne yetim hakkı yediler, ne iftira attılar. Salt konuştular. Konuştuklarının hepsi doğru. Ama kadı efendi ne diyor?
Atın bunu zindana, orada 30 yıl yata.
O zaman kullar konuşamadığına göre kim konuşacak? Kim padişah efendimize bir şeyler fısıldayacak?
Elbette yakınındakiler. Kim mi? Sadrazam, vezirler. Yine breh breh breh.
Yahu kula zindan ama vezire, sadrazama geldi miydi kelle?
Evet evet kelle. Öyle kızmış ki padişah efendimiz, kızgınlıktan zangır zangır titriyor ve bağırıyor. Cellat, al bunu götür, kellesini vur. Kelle soğumadan bana getir.
Başla padişahım.
Daha gözler kapanmadan kelle padişahın önünde.
Vezir, konuş bakalım şimdi. Ey sadrazam! Az önce yumurtladıklarını haydi şimdi de yumurtlasana.
Vezirden, sadrazamdan tıs yok, halktan tıs yok.
Kullar konuşmuyor, çevresi konuşmuyor. Yarın bir gün Allah korusun.
Kimi Allah korusun?
Padişah efendimizi.
Kullar saraya yürüyor, kapıları kırıyor. Padişah efendimizi sürükleye sürükleye dışarıya çıkarıyor.
Sus sus sus, Allah korusun.
Padişahımızı da Allah korusun.
Öyleyse... Padişahımızın en akıllı, en güvenilir veziri, onun akıl hocası, danışmanı, her şeyi olan kul onunla konuşsun, desin ki, ulu sultanım, değerli padişahım, tahtınız tehlikede.
Oh, gitti o değerli vezirin kellesi.
Öyle lap diye söylenir mi hiç? Böyle alıştıra alıştıra, altını çize çize.
Şundan şu gelir, bundan bu gelir, padişah hazretleri diye diye.
Vay be, ne yürekli adammış o vezir.
Evet evet, tehlikeyi o denli sezmiş, geleceği öyle belirgin görmüş ki, bu görüşünü bilgi ve deneyimleriyle karıştırarak padişahın kulağına fısıldamış.
Padişahım çok sertsiniz, padişahım çok burnunuz havada, padişahım sonunuz kötü.
Ne diyorsun sen ya?
Kızmayın padişahım.
Ben cellat.
Olabilir padişahım, kellemi de vurdurabilirsiniz. Ama biliniz ki bu kelle bu uğurda size olan sevgiyle feda olsun.
Padişah azıcık yumuşamış.
Ne diyorsun sen vezir?
Diyorum ki padişahım biraz yumuşayın, sizinle birlikte çevreniz de yumuşasın. O yumuşaklıkla halkın içine katılın. Sizi, vezirlerinizi halk görsün ve halk desin ki, padişahımız efendimize bakın, ne hoş, ne yumuşak, ne candan, ne dost.
Padişah tahtında bağdaş kurmuş, vezire gelgel işareti yapmış. Vezir koşarak padişahın tahtının yanına gelmiş.
Otur vezir, otur hele.
Vezir çok şaşmış bu isteğe ama hiç oturur mu? Koskoca padişahın yanında oturmak kimin haddine? İnsan o anda felç olur.
Otur, otur.
Yok padişah, oturmam, oturamam.
Padişah gözlerini vezirin gözlerine dikmiş. Haydi şimdi söyle bakalım, bana ne önerirsin?
Padişahımız, önce görünüşünüzden ve dilinizden başlayacağız.
Dili anladım vezir, yani yumuşak konuşacağım. Saraydan çıkacağım, esnafa gideceğim, pazara gideceğim, kahvehaneye uğrayacağım, kullarımla konuşacağım. Nasılsınız diyeceğim. Elimi onların omzuna atacağım, onlara bir şeyler anlatıp şakalaşacağım. Onları güldüreceğim. Esprili olacağım, onların espri yapmasına olanak sağlayacağım.
Ama bunu vezirlerinizle birlikte yapacaksınız padişahım. Siz kahvehaneye girdiniz miydi, arkanızdan bütün vezirleriniz girecekler. Her biri bir iskemleye oturup ağzınızın içine bakacaklar.
Padişah yere bakmış, havaya bakmış, sonra vezirin gözüne bakmış.
Tamam, bunları yaparım demiş ama anlamadığım şey...
Biliyorum sultanım, onu da söyleyeceğim.
Çabuk öyleyse.
Padişahımız efendimiz, bu kürklerle, bu mücevherlerle, bu kaftanlarla onların içine katılamazsınız.
Ne diyorsun sen vezir? Yani don gömlekle mi aralarına katılacağım?
Hayır sultanım, hayır yüce padişahım. Elbette size, vezirlerinize yeni urbalar dikilecek.
Nasıl urbalar?
Halkın ilgisini çekecek, rahatlatacak, sizi vezirleri daha çok halka yaklaştıracak urbalar. Terzi başını çağıracağız, onunla konuşacağız.
Padişah ellerini çırptı, iki kul içeri girip yere dek eğildi.
Bana terzi başını çağırın, tez!
Girenler arka arka çıktılar. Terzi başı titreye titreye, yerlerde sürüne sürüne içeriye girdi. Acaba diktiği bir urbada hata mı yapmıştı? Bunun için kellesi mi gidiyordu?
Dinle beni terzi başı, yeni urbalar istiyorum hem bana hem vezirlerime. Hem de tez, 3 güne dek bu urbalar hazır ola. Gece çalış, gündüz çalış, bu urbaları hazırla. Yalnız...
Padişah yalnız sözcüğünü öyle uzatmıştı ki terzi başının yüreği yine ağzına gelmişti.
Yalnız bu urbalar kullarıma hoş görünecek, komik olacak, halk benimle el şakası yapacak.
Vezir başını sallamış padişah, eliyle terzi başına çık işareti yapmış. 3 gün içinde giysiler dikilmiş. Bu terzi başı da nereden görmüş, nereden bilmiş, o zaman böyle bir giysi yokmuş ki. Ama bir gece uykusuz kaldıktan sonra devrisi gün yardımcılarıyla birlikte makasları ellerine almışlar. Kumaşları önlerine koymuşlar, padişaha da vezirlere de soytarı giysisi dikmişler. O günden sonra ülkeyi soytarılar yönetmiş. 6. ayrımın sonu, sayfa 115.